Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 29 Ocak 2019 Salı günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündeme damgasını vuran Venezuela elbette. Dün akşam Beyaz Saray'da bir basın toplantısı vardı. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin çıktı ve Venezuela'ya ağır yaptırım, varlıklarını dondurma kararlarını açıkladılar. Bolton ayrıca Venezuela ordusuna açıkça darbe çağrısı da yaptı. Tepkiler eksik olmadı. Maduro'dan, Rusya'dan tepkiler var. Aktaracağım birazdan size ama açıkça Amerika'nın Venezuela'daki darbe girişimi göze girer oldu ve bu arada da askeri darbe tehdidini de yinelediler. Onu da belirtmek gerekiyor. Suriye sahasıyla ilgili gelişmeler var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıkça Suriye'ye müdahale, Fırat'ın doğusuna müdahaleye hazır oldukları yolunda açıklamalar var. Dün de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Rusya'dan açıklamalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri, Trump yönetimi Suriye dışında Afganistan'dan çekilmekten de bahsediyor ki orada Taliban'la da bir barış anlaşması söz konusu. Önümüzdeki dakikalarda bütün bu başlıkları özetlemeye çalışacağım sizlere. Programın ikinci yarısında ise gazeteci, yazar, akademisyen Müftan Sağlam'a bağlanacağız. Kendisinin Duvar internet sitesinde Venezuela petrollerinin Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için önemine dair bir makalesi vardı. Tam da Amerikan yaptırımları gelmişken, petrol alımında kısıtlandırma söz konusuyken Venezuela petrolü, Amerika niye Venezuela ile bu kadar ilgili ve petrol üzerinden bir okuma yapmaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında Müftan Sağlam'la birlikte. Başlamadan frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden, internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz. Yine akşam 11 ile 12 arasında tekrarımız var. Oradan da bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Amerika'nın Venezuela'ya arka bahçesindeki Latin Amerika'da artık birer birer sağ iktidarlar iş başına gelmişken ve 21. yüzyılın başlarındaki sol dalga Amerika'nın da yardımlarıyla sönümlenmişken son kalanlardan birisi olan ama kalbinde yer alan Bolivarcı hareket nedeniyle kalbinde yer alan Venezuela'ya yönelik müdahale girişimleri netleşiyor giderek. Amerikalı senatör Lindsey Graham Trump'la konuşmasını aktarmıştı. Ben de size aktarmıştım. Venezuela'ya askeri güç kullanmayı da Trump'ın düşündüğünü belirtmişti. Hatta aralarında bir konuşma da geçmişti. Fikrini sorduğunda Graham ağırdan almak gerektiğini dile getirmiş. Trump da kendisine şaşırdım, sen herkesi işgal etmek istersin diye yanıt vermiş. Bunları da açık açık dile getirmişti Graham. Dün akşam saatlerinde Türkiye saatiyle tabii ki akşam saatlerinde Amerika'da Beyaz Saray'da basın açıklaması yapıldı. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin çıktılar ve Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulanacağını açıkladılar. John Bolton da Venezuela ordusuna açıkça gücü muhalif liderlere teslim etmeleri, yani darbe yapmaları çağrısında bulundu. Muhalif lider dedikleri de seçilmemiş ve çeşitli hukuki tartışmalara sebebiyet veren meclis başkanı, Amerika'nın Venezuela'daki adamı Guaido. Diyelim. Şimdi tabii her seçenek masada diye de ekledi John Bolton. Venezuela konusunda tüm seçenekler masada diye ekledi ve meşru lider olarak gördükleri isme eğer iktidar teslim edilmezse askeri müdahalede bulunabileceklerini de belirtti. Mnuchin de Venezuela'nın Amerika'daki 7 milyar dolarlık mali varlıklarını dondurduklarını açıkladı. Bu varlıkları muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini de ekledi kendisi. Bu esnada Bolton'un elinde bir defter vardı basın toplantısı sırasında. O defterde de 5000 asker Kolombiya'ya yazılı bir not yazıyordu. Dışarı doğru tutmuştu. Sanki göstermek istermiş gibi. Bu arada Amerikan basınının gözünden kaçmadı sarı not defteri üzerindeki yazı. Ve tabii ki Amerika'nın askeri tehditlerine de yoruldu bütün bunlar. Amerika'nın açıklamasının ardından Juan Guaido açıklama yaptı ve bu PDVSA'nın ve Citgo'nun hesaplarının kontrolünü aldıklarını söyledi. Sosyal paylaşım hesabından işte yağmanın devam etmesini engellemek, Venezuela'nın sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak için Venezuela Cumhuriyeti eski ismiyle anda hesapların devlet kontrolüne geçmesi talimatı verdim dedi. Büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımızda çalışanlara garanti ettiğim gibi tüm haklarımıza saygı duyacağımın garantisini veriyorum dedi. Muhalefeti birleştiren isim olarak görülse de içeride Amerikan tehditleri ve işgal girişimlerine karşı çıkanlar da eksik değil elbette Venezuela'da. Ve Maduro'dan yanıt gelmekte gecikmedi. Venezuela'nın devlet başkanı Bolivarcı hareketten Nicolas Maduro, Amerikan yaptırımları ve tehditlerine ilişkin bu yaptırım kararıyla Citgo'yu Venezuela'lı çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak açıklaması yaptı Başkanlık Sarayı Miraflores'te. Tabii ki PDVSA ve Citgo yöneticilerin gerekli yasal işlemleri başlatma talimatı verdiğini söyledi. Bu diyalog çağrısının diğer yandan enteresan biçimde Amerika'ya petrol satışını da sürdürmekten bahsediyor Maduro. Olacak iş değil ki pek çok insan derhal durdurulsun. Yaklaşık %40'ını oluşturulduğu söyleniyor. Birazdan soracağız müftan sağlama bu petrol meselelerini ama bunu durdurmaya da çok niyetleri yokmuş gibi hala Maduro diyalog çağrısı yapıyor. Birçok muhalif liderin bu aşırılıkçılığa karşı olduğunu biliyorum ama susmaya devam ederseniz siz de Venezuela'da olacaklardan sorumlu olursunuz. Vakit, cesaret vakti, darbeye hayır deme, diyalog masasına oturma vakti dedi. Bir de İngilizce olarak Trump'a ellerini Venezuela'dan çek diye seslendi. Eğer bir şiddet sarmalı olursa sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olacağını söyledi. Şimdi Venezuela'da yaptırımlara karşı döviz alışverişi için özel platformlar kurulduğu belirtiliyor ama bütün bunlar tabii ki askeri tehditler altında ne gibi sonuçlar verecek oraları pek belli değil. Venezuela Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'ne sert çıktı. Avrupa Birliği de Amerikan politikalarına destek oluyor, onu belirtmek lazım. Ve onları eski sömürgecilerle kıyaslayan bir takım yayınlara geçmiş vaziyette kibirli bir biçimde Venezuela'dan talep ettikleri 8 gün içerisinde yeni seçimler ilan edilsin diye açıklamalar yapılmıştı. Avrupa Birliği'nden Amerikan politikalarını desteklediklerini net olarak söyleyebiliriz. Bu arada Venezuela'da yüzlerce ordu mensubu Amerikan emperyalizmine karşı yürüyüş gerçekleştirdi ve ABD destekli darbe girişiminin karşısında olduklarını söylediler askerler. Böyle görüntüler de geliyor. Maduro'ya destek görüntüleri de var ama Batı medyasına bunlar çok fazla yansımıyor, onu da belirtmek gerekiyor. Ne olacak, ne bitecek, herkes merak içerisinde. Rusya Dışişleri'nden özellikle bu yaptırım açıklamasına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hem hükümeti devirmek hem de karlı çıkmak istiyorlar dedi. ABD'nin Venezuela Devlet Petrol Şirketi'ne yaptırım kararının yasa dışı olduğunu söyledi. Kremlin'den aynı şekilde yasa dışı açıklaması geldi. Başka bir ülkenin iç işlerine açık müdahale açıklaması geldi ve Rusya'nın yaptırımların etkilerini değerlendireceğini ve kendi çıkarlarını da korumak için var olan tüm yasalarını yasal mekanizmaları kullanacağını söyledi. Zaharova Dışişleri Sözcüsü Rusya'nın Bolton'un elindeki bu 5000 Kolombiya'ya asker notuyla ilgili açıklama yaptı ve Venezuela'daki durumun Kolombiya üzerinden istikrarsızlaştırıldığını söyledi ve bunun da tabii bir örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti. Kolombiya üzerinden Batı'nın son yıllarda çok endişeli olduğu seçimlerden siber güvenliğe, iç işlerine müdahale etmenin nasıl olduğunu alın siz sorun bakın dedi. Rusya ve İran'ın Venezuela'da tarafları ortak noktada buluşturmak için çalışmaya hazır oldukları yolunda açıklamada eksik değil elbette. Böyle de bir gelişme var Venezuela sahasından. Amerika Birleşik Devletleri bütün bunları yaparken şimdi birazdan Suriye'ye de geleceğim ama Afganistan'dan çekilme tartışmaları yaşıyor. Taliban'la barış görüşmeleri eşliğinde. Geçici anlaşmanın sağlandığı haberini dün aktarmıştım size. Şimdi barış görüşmelerinin 25 Şubat'ta başlaması konusunda bu anlaşmaya varıldığını bizzat ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad açıkladı. Doha'da görüşmeler yapılmıştı. Bu taslak anlaşma ortaya konulmuş durumda. 18 ay içerisinde Amerikan askerlerinin Afganistan'dan ayrılması maddesi de burada yer alıyor. Ama tabii Zalmay Halilzad'ın da ortaya koyduğu gibi Afganistan'dan kaynaklı terörün durdurulması vurgusu var barış taslağında. O yüzden bu işlerin çok kolay olmayacağı söyleniyor. Amerika'nın Afganistan'dan ne kadar uzun zamandır çekilmeye çalıştığını unutmamak gerekiyor. Ya da çekilmeye çalıştığı tartışmalarını belki unutmamak gerekiyor. Son asker çıkıncaya kadar inanılacak gibi değil. Zaten Batı medyasında bizzat bu konuda haberler çıkmıştı. O haberlerde aslında çekilse bile özel kuvvetlerin hatta belki de özel paralı askerlerin yeride kalacağı yolundaydı. Dolayısıyla şöyle bir meşru soru var. Hakikaten Amerika çekilecek mi ki Afganistan'dan diye meşru bir soru var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise NATO'nun ABD ile Taliban arasında bu görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve desteklediklerini duyurdu. Afganistan'dan çekilme konusunda işte İtalya'dan açıklama var. Bizim o zaman işimiz kalmaz diye Bulgaristan'dan açıklama var. Başka NATO çerçevesinde bir takım Türk güçleri de orada biliyoruz. Böyle tartışmalar var ama tabii dediğim gibi size Amerika gerçekten Afganistan'dan çekilecek mi sorusu da yerli yerinde duruyor. Bu anlaşmanın yapılabilir olmasının haricinde. Bir de tabii dikkat çekici olan gördüğünüz gibi Taliban gibi gerici, yobaz bir yönetimle anlaşma konusunda hiç de sorun yaşamıyor Amerika Birleşik Devletleri ama dünyada sol hükümetlerle nedense anlaşamıyor. Artık herhalde anlaşma olursa Kabil'de bir borsada açarlar. Gayet güzel kapitalizme Taliban'la birlikte Taliban'ı da eklemleyebilirler belki de. Biraz da durum böyle gözüküyor. Hal böyleyken BM'nin eski özel raportörü Alfred Dazayas'ın açıklamaları var. Venezuela'daki ekonomik felaketin başlıca sebebinin Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar olduğunu Independent gazetesine aktarmış kendisi. Bu yaptırımlardan en çok halkın yoksul tabakasının zarar gördüğünü ve insanların yiyecek ve ilaç eksikliğinden dolayı ölüme mahkum edildiğini söylemiş kendisi. Çok çarpıcı açıklamaları var tabii. Bütün bu olup bitenleri devirmeye nasıl çalıştığını Amerika'nın bu ekonomik sopayı kullanarak aktarmış. İçeride hep tabii ki kötü yönetimden şikayet ediliyor. Bu işin yönetilemediği de açık ortada ama muazzam paralar geçmişte yatırılmıştı. Kamulaştırma sürecinde nasıl zarar gördüğünü anlatmış Dezaya. BM raportörü ve bütün bunların geri alınmaya çalışıldığını söylemiş. Hatta daha ileri gidip BM'ye rapor sunmuş ve Amerika'nın Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların uluslararası ceza mahkemesi tarafından insanlık suçu olup olmadıklarının soruşturulmasını önermiş. Bir de diyor ki günümüzün ekonomik yaptırımları ve ablukaları ortaçağ döneminde kentlerin kuşatılmasıyla eşdeğer diye çok çarpıcı bir benzetme yapmış kendisi, onu da aktarmış olayım. Evet, Suriye'ye geçelim. Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü hazırlığının tamam olduğunu söyledi. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir. TSK tarafından açıklaması yaptı kendisi. Şimdi tabii ki Moskova zirvesi sonrası Adana Mutabakatı ve Adana Mutabakatı üzerinden 2011'de Suriye hükümetiyle yapılan terörle mücadele anlaşması gündeme taşınmıştı. Sergey Lavrov'un en son dünkü açıklaması Adana Mutabakatı'nın iki tarafın sınır güvenliğini sağlaması için kullanılmasının mümkün olduğu yolundaydı. Ama burada Suriye hükümetiyle işbirliğine vurgu yapıyor Rusya. Amerika'nın buradan çekilmesinden sonra oluşacak boşluğun yaşanmasına izin verilmemesi gerekiyor ve bu noktada atıf yapılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan anladığımız üzere Türkiye bunu Suriye topraklarına girmek için bir gerekçe olarak kullanacak ya da öyle anlıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı biz gideceğiz oraları kurtaracağız, yeni yönetimi de tesis edeceğiz, yerel yönetimleri de tesis edeceğiz, 4 milyon Suriyeli de yerleştireceğiz diyor. Böyle bir bakış açısı söz konusu. Rusya ile ne kadar bu bakış açısına sahip çıktı ayrı tartışma. Bir başka başlık, İdlib'de Nusra varlığı, El-Kaide varlığı, Türkiye'nin Soçi mutabakatını yerine getirememiş olması Rusya ile bir başka sorun. Bu konuda da Sergey Lavrov dedi ki Türk-Rus İdlib mutabakatında öngörülen adımları atmaya biz de hazırız ama El-Kaide ve yeni uzantısı Heyet Tahrir-i Şam İdlib'in büyük bölümünü ele geçirdi. Ele geçirmiş olması İdlib'deki sorunu çözmek için varılan mutabakata uygun değil. Yani başka bir şey yapılması gerektiğini tekrarlamış oluyor. Şimdi Şubat'ta üçlü zirve yapılacak Rusya, Türkiye, İran liderleri arasında. Bu iş böyle Türkiye'deki Mart'ta yerel seçimlere kadar uzayıp gidecek gibi bir izlenim edinmemek mümkün görünmüyor. Hal böyleyken çeşitli yorumlarda yapılıyor elbette. İşte 80 bin Türk askeri Suriye'ye olası operasyona katılabilir gibi bir takım söylemler de ortaya atılıyor ama bunun olabilitesi var mı? Tabii ayrı tartışma konusu. Dün bu arada Azez'de Türkiye yönetimindeki Suriye topraklarında bir ilçede bir araca yerleştirilen bomba patlamış ve 7 sivil yaralanmış durumda. Ayrıca BM'nin yeni Suriye özel temsilcisi Pedersen Ankara'yı ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelecek. Suriye'den de bir başka haber. Suriye'nin First Lady'si Esma Esat kansere yakalanmıştı. Kötü huylu bir tümör tespit edilmişti. Bu duyurulmuştu resmi hesaplar üzerinden. Tedavisi sürüyormuş. Bir ameliyat geçirmiş ve ilk evrede deniliyor. Son derece başarılı geçtiği yolunda açıklamalar var. 42 yaşında Esma Esat oradan da böyle haberler var. Efendim Irak'ta Şii milis liderleri sahip Elil Hak örgütü, daha çok İran'la bağlantılı olarak anılan, bunun lideri Kaysel Hazeli açıklama yapmış. Amerikan güçlerinin parlamento kararı ülkeyi terk etmemesi halinde onları güç kullanarak çıkartacaklarını söylemiş. Irak'ta yeni bir tasarı hazırlandı. Amerika'nın tümden ülkeden çekilmesi için Şii milisler de diyorlar ki eğer parlamentodan böyle bir karar çıkarsa ve Amerika çekilmezse biz zorla çıkartırız diyorlar. Bu notun dışında bir de Peşmerge Bakanlığı Irak'ın Kürt bölgesinden Peşmerge Bakanlığı'ndan açıklama var. Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere Peşmerge'nin geri dönmesiyle ilgili resmi bir kararın olmadığını duyurmuş zaten. O da geçen sene bir şekilde merkeze bağlanmasıyla tartışmalı bölgelerin çözümlenmiş bir sorun gibi gözüküyor. Buradan nereye varılacak izlemeye devam edeceğiz. Orta Doğu'dan diğer başlıklar, Rusya'daki Filistin toplantısı, bir toplantı Moskova düzenlemeye çalışıyor ve Hamas da Moskova hükümetinden, Moskova yönetiminden davet aldığını duyurmuş. Şimdi tabii Amerikan yönetimi yüzyılın anlaşmasını bir şekilde açıklayamıyor Orta Doğu'daki gelişmeler yüzünden ve adeta belki Moskova'nın bir rol kapması olarak bu Moskova zirvesi gerçekleşirse böyle düşünebiliriz bunu. 11 Şubat'ta Filistinli grupların bir araya getirileceği bir toplantı söz konusu olabilecek mi beraber göreceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Orta Doğu'nun en moderni deniliyor. Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum cinsiyet eşitliği ödüllerine bir takım insanları layık görmüş ama bunlar kadın değil erkekler. Tek tek elden ödülü verirken görüntüleri yayınlanmış. Tabii sosyal medyada herkes dalga geçti. Kadın cinsiyet eşitliği ödülünde erkeklere bu ödüllerin verilmesi konusundaki Körfez Krallıkları içerisinde en iyisi bu. Ama tabii kadına şiddet, kadını ezmenin de son derece meşru olduğu ülkeler bu ülkeler, onu belirtmek lazım. Suudi Arabistan'la ilgili notum var. Birleşmiş Milletler raportörü İstanbul'a geldi diye dün aktarmıştım. Agnes Kalamart bugün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına gitti kendisi ama içeri alınmadı. İncelemeler yapmak istiyordu. Ömer Çelik'in AK Parti sözcüsünün BM raportörünün ziyaret girememesiyle ilgili açıklaması var. İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı dedi. Ankara'nın baştan beri talep ettiği bir şey bu ama tabii ki politik olarak petrol meselesinden, Amerika'daki lobi gücünden Türkiye bunu becerebilmiş değil. Amerika ile Rusya ilişkilerinde askeri bir takım başlıklar var. Rusya sınırları yakınında son gün, bir günde 3 Amerikan keşif uçağı tespit etmiş Rusya. Gözlem portalı, pardon, bakıyorum. Evet, kaynak olarak Plane Radar Gözlem Portalı veriliyor. Bunlar işte Leningrad ve Pskov bölgelerinin yanı sıra sınır boyunca uçuş yapmışlar. Bir de Rusya'ya ait bir Su-27 avcı uçağı Baltık Denizi'nde Amerika'nın Poseidon P-8A denizaltısı var uçağına önleme yapmış. Böyle karşı karşıya gelmeler var. Amerika ve NATO'nun uluslararası hukuku ihlal ettiği olarak yorumlanıyor Rusya tarafından bütün bunlar. Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Zubov da Rusya'nın güney sınırlarının yakınlarına helikopterlerle IŞİD militanları bırakıldığını söylemiş. Tacikistan sınırında da yine aynı şekilde bilinmeyen helikopterlerle yoğun şekilde militanlar bırakıldığından şikayetçi. Rusya'ya doğru yığarak Rusya'nın içini istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Mesajı verilmiş durumda. Bu arada Amerika'nın Ulusal Güvenlik Nükleer Güvenlik İdaresi'nin Trident füzeleri için düşük nükleer başlık üretmeye başladığı yolunda da haber var. Hiroşima'ya atılan atom bombasının 1/3'üne denk geliyormuş bu, ki Trump nükleer silahların modernizasyonu için yeni program başlatıldığını da duyurmuştu. Bunu da aktarmış olalım. Silahlanma yarışı da tam gaz sürüyor maalesef dünyada. Avrupa'da İtalya ile Fransa arasında gerilim devam ediyor. İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio Macron'a yanıt verdi. Macron, İtalyanlar tarihlerine yakışan liderler hak ediyor diye bir çıkış yapmıştı. Bunun üzerine Fransa'nın önce kendi yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etmesi lazım. Daha sonra Macron'la konuşuruz diye yanıt verildi. Hangi lideri seçeceği Di Maio da hangi lideri seçeceği İtalyan halkına kalmıştır. Macron buna karar veremez diye açıklama yaptı. Macron geçen sene de Haziran ayında Di Maio'yu hedef almış ve bunlar bir cüzdanlı gibi yayılırken görüyorsunuz bunları Avrupa'nın her yerine. Tekrar ortaya çıkmalarının imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile diye yorumlar yapmıştı. O gün bugündür de pek parlak değil İtalya ile Fransa arasındaki durum. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını bertaraf etmeyi amaçlayan özel amaçlı ticari mekanizmaların kurulmak üzere olduğunu duyurmuş vaziyette. Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası Avrupa'nın İran'la ticaretini, yatırımlarını, yatırım ilişkisini sürdürebilmesi için bir takım mekanizmalar aranıyordu. Dikkat çekici bir açıklama Almanya'dan bu. Ama buna karşın Polonya'da da bir İran karşıtı toplantı organize ediyor Amerikalılar. 13-14 Şubat'ta Varşova'da düzenleyecekler. Avrupa ülkelerinin buradaki tutumu nasıl olacak göreceğiz hep birlikte. Amerika'dan bu arada Avrupa Birliği ABD'nin İspanyol zeytinlerine uygulamaya başladığı gümrük vergilerini Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıma kararı almış. Transatlantik'teki yara bir de zeytin meselesi eklenmiş vaziyette. Amerika'nın da Huawei, Çin telekomünikasyon şirketine yönelik adımları var. Ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçladı Amerikan Adalet Bakanlığı. Biliyorsunuz bu şirketin bir yöneticisi Kanada'da Amerika'nın talebiyle tutuklanmıştı. Mali İşçiler Koordinatörü Amerika'ya teslim iadesi için başvuruda bulunulmuştu. Huawei kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Çin de vatandaşının bırakılmasını talep ediyor. Trump, Birliğin durumu konuşmasını 5 Şubat'ta gerçekleştirecek. 35 gün federal hükümet Meksika duvarı için gereken Trump'ın istediği paralar sağlanamadığı için kongreden kapalı kalmıştı. Şimdi geçici olarak açıldı. Trump'ın bu arada tabii 29 Ocak'ta konuşmasını yapması gerekiyordu. Pelosi mektup göndermiş, buyurun gelin yapın diye. Bu da 5 Şubat'ta olacakmış. Amerika'dan da böyle bir başlık var. Meksika duvar meselesi de devam ediyor. reşit olmayan göçmenlerin 18 yaşından küçüklerin Amerika'ya geçişine izin vermeme kararı almış Meksika hükümeti. Nihayet Latinler kardeşim gelmiyoruz size demeye başlıyorlar mı diye soralım. Trump Obama için yani Selefi için bütün gün basketbol izliyordu Beyaz Saray'da diye magazin, siyaset magazine dair bir takım laflar söylemiş Washington Post gazetesi. Obama'nın tavırları, Trump'ın kendi Beyaz Saray'daki tavırlarını anlatırken bir de Obama'ya laf geçirdiğini böyle aktarmış, haberleştirmiş. Bakıyorum, eski Starbucks'ın CEO'su Amerikan başkanlığına aday olmayı ciddi ciddi düşündüğünü duyurmuş. Kendisi Howard Schultz, daha önce de Hillary Clinton'ı desteklemiş, solculara biraz karşı bir tip, onu belirtelim. Dünyada 56 milyon kişi acil gıda ihtiyacı içerisinde. Dünya Gıda Programı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporu özellikle Afrika'da, Afganistan'da, Güney Sudan'da, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle gıda kıtlığının arttığı saptaması yapmış vaziyette. Evet, bir ara verelim şimdi. Buena Vista Social Club'dan Çan Çan'ı dinleyelim. Az sonra Mühtan Sağlam'la birlikte burada olacağız. Venezuela petrollerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
vento cero voy para Matané, llevo a cuento voy para Mayarí. De alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayarí.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda akademisyen, gazeteci, yazar Müftan Sağlam var. Duvar internet sitesindeki makalelerinden tanıyoruz. Hoş geldin yayınımıza Müftan.
Merhaba, hoş bulduk.
Müftan, sen Duvar sitesinde en son Venezuela petrolüyle ilgili çok çarpıcı bir yazı hazırladın. Çok tartışıyoruz Venezuela'yı. Tabii siyasi, ekonomik, sosyolojik pek çok tartışması var. Amerika'nın yaptığı tehditlerin arkasında pek çok sebep var ama petrol çok öne çıkıyor. Çünkü kanıtlanmış 300 milyar varillik petrolü var Venezuela'nın ve Amerika ile de petrol alanında çok ciddi ilişkileri var. Tam biz bunları konuşurken bir de dün akşam Amerikan Hazine Bakanı ile Ulusal Güvenlik Danışmanı çıktılar. Steve Mnuchin ve John Bolton ve Venezuela'ya çok sert, ağır tedbirler aldılar. Yaklaşık 7 milyar dolarlık varlığı dondurduklarını duyurdular. Bunu muhalefetin hizmetine verdiklerini duyurdular. PDVSA'ya yaptırım listesine, yani PDVSA Venezuela'nın devlete ait petrol şirketinde yaptırım listesine aldılar. Şimdi Venezuela'nın Amerika'da rafinerileri de var. Ve Maduro ısrarla petrol biz de o zaman size petrol satmayız da demiyor. Gerçekten orada da petrol vakası üzerinden acayip işler dönüyor. Biraz bunu aydınlatmak maksadıyla öncelikle dün akşamki açıklama Amerika ile Venezuela arasındaki petrol kavgası ve dünyanın tabii bunu Amerika'nın Venezuela'nın petrol varlıklarına el koyma girişimi olarak görmesinin sebeplerini anlamak için ne anlama geldiğini dün akşamki açıklamanı sorarak başlayayım.
Tamam. Öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi Venezuela dünyadaki en fazla rezerve sahip ülke. Ancak onu diğer OPEC ülkelerinden ve özellikle Suudi Arabistan'dan ayıran petrolün türü. Ağır petrol diye kategorize ettiğimiz bir petrol türüne sahip Suudi Arabistan. Yani ağır petrol dediğimizde aklımıza aslında tekerlek yapımı, zift ve asfalt gelir. Yani yoğunluğu çok yüksek petrol grubu dediğimiz. Bu petrolün de ihraç edilebilmesi için inşa edilmesi gerekiyor. Ve rafinerilerde hafif petrolle karıştırılarak medium dediğimiz orta düzeyde petrole çekilmesi gerekiyor. Çünkü hem kamyonlarda hem de ulaşımın büyük bir kısmında aslında orta düzeyde petrol kullanılıyor. Ve petrolün en büyük karşılık bulduğu saha da zaten ulaştırma alanı aslında. Dolayısıyla Venezuela petrolü özellikle hafif petrol esasından çok cazip bir petrol kategorisi. ABD'nin son dönemlerde başlayan bu kaya gazı petrolü, yani shale oil devrimindeki en dikkat çeken unsur bu petrolün %90'ına yakını hafif petrol olması. Bunu blend dediğimiz bir markaya çeviriyorlar. Bu da ağır petrolle hafif petrolün rafineride karıştırılmasına dayanıyor. Tarihsel olarak da bu dinamik bu şekilde işliyordu. Yani ABD'de var olan rezervler yine benzer bir biçimde bu kayak petrolünden önce de Venezuela'dan petrol alınarak inceltilmesi ve orta düzeyli petrole getirilmesine dayanıyordu. Özellikle ABD rafinerileri de gerek mesafeden gerek de fiyatlarının uygunluğu açısından Venezuela güzergahını tercih ediyorlardı. Bu yeni bir gelişme değil. Venezuela petrolünün %41'i ABD'ye ihraç ediliyor. Dolayısıyla en büyük aslında müşterisi diyebiliriz ABD Venezuela'nın. Ancak Chavez döneminde gelen millileştirme ile birlikte Chavez bu güzergahları çeşitlendirmeye de çalıştı Bolivar'cı devrim pratikleri açısından ve Çin gibi, Rusya gibi alternatif güzergahlar özellikle Çin buna eklendi. Gerek aldığı borçlar sebebiyledir. Var olan petrolün %28'i Çin'e atmaya başladı. Bu ABD açısından arz ayağında sıkıntıya neden oldu ve Meksika körfezinde aramalar başladı. Örneğin petrol arama çalışmaları hızlandırıldı. Dolayısıyla ABD rafinerilerinin varlığını sürdürebilmesi için Venezuela petrolü kritik. Ancak Venezuela'nın gelirlerinin de %95'in yakınının ihracat gelirlerinin petrole dayanıyor olması ABD açısından petrolü hedefe koyan gelişme dinamiği oldu. Dün açıklanan yaptırım paketinde de petrol şirketinin doğrudan hedef alınması aslında bunu gösteriyor. Yani Maduro yönetimini bir şekilde muhalefetin almış olduğu kararla uymaya ve iktidardan çekilmeye zorlamaya yönelik bir projeksiyonun ürünü. Çünkü petrolün büyük bir kısmını üreten, petrole yaslanan bir ekonomiyi darboğaza sokmanın en kolay yolu bu ve Venezuela'daki en büyük şirkete maddi olarak onu sıkıştıracak yaptırımlar uygulamaktı. İhracatına dönük bir yaptırım uygulanmadı petrol alımına dönük. Ancak şirket zaten ekonomik zorluklar yaşıyor. Yatırım yapma konusunda bazı sahalarda çıkarma yapabilmesi için ciddi bir sermayeye ihtiyaç duyuyor. Bu varlıklarının dondurulmuş olması da aslında bir nevi şirketin belini kırmaya dönük bir politika diyebiliriz.
Evet Müftan, yani şimdi John Bolton da, ulusal güvenlik danışmanı da açıkça rejim değişirse Venezuela'da Amerikalı petrol şirketlerinin yatırım yapacağını, Amerikan ekonomisine fayda sağlayacağını söylüyor. Şimdi bu noktadan baktığımızda Venezuela'nın eli de çok mu güçsüz? Yani mesela kimi uzmanlar direkt Amerika'ya petrol satışını kesse, özellikle de bu rafineri meselesinde Amerikalı şirketler ciyaklamaya başlayacaklar. Hatta Amerika'daki benzin fiyatlarında etkileyecek bir sonuç da olabilir diyorlar. Mübalağa mıdır? Bu gerçeklik payı var mıdır?
Yani şimdi bu bir alternatif ancak orta vadede uygulanabilecek olan bir projeksiyon. Tabii burada Nixon'un sözü aklımıza geliyor. Herhangi bir politikayı harekete geçirmek istiyorsanız önce ekonomiyi bağırsın dediği, ekonomiden ses gelsin dediği. ABD şu anda bu politikayı uyguluyor. Aslında zaten ekonomik anlamda sıkışmış olan bir ülkeyi, neredeyse kıtlıkla yüz yüze kalan bir ülkeyi daha fazla köşeye sıkıştırarak kitlelerin aslında sokağa daha aktif bir biçimde inmesini ve Maduro iktidardan indirmesini sağlamaya çalışıyor. ABD rafinerileri açısından Venezuela orta vadede ancak bir güzergah ve rafineri kapasitesi oluşturabilir. Acil bir biçimde şu anda bir yatırım talebi içerisinde ve bunun karşılanması gerekiyor. Çin bu noktada kritik bir istikamet olarak görünüyor. Yani buraya tekrar muslukları ötürerek yatırımda bulunacak mı, bulunmayacak mı? Sadece şu anda tepki göstermekle yetindiler. Ancak söylenen stratejinin uygulanabilmesi için en az 5 yıllık bir zaman dilimine ihtiyaç olduğunu göz önüne almamız gerekiyor.
Hı hı. Yani o kadar vakit yok herhalde, çünkü açıkça askeri tehditte de bulunuyorlar. Yani John Bolton elinde 5000 asker Kolombiya'ya yazılı defteri herhalde boş yere Amerikalı muhabirler görmez diye öyle tutmamıştır diye değerlendirme yapmak mümkün. Ama tabii askeri tehdit altında ve açık bir darbe tehdidi altında böyle bir silahı kullanma olasılığı da olsa gerek diye düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum peki. Rusya ve Çin çok tartışılıyor. Tabii ki Amerika'nın yani Amerika'nın yerini onlar mı alsın gibi bir takım bakışlar da söz konusu. Ne yapıyorlar? İç işlerine mi karışıyorlar? Venezuela ekonomisine mi el koyuyor Rusya ve Çin bu bağlamda? Rusya ve Çin'in Venezuela'da oynadığı rolü birazcık ekonomik anlamda anlatabilir misin?
Tabii ki, yani şimdi şöyle, aslında hem Çin hem de Rusya aslında daha önce bahsettiğimiz gibi Maduro döneminde değil, Chavez döneminde var olan davetler üzerine bu ülkeye, Venezuela'ya yatırım yapan ülkeler. Çünkü ABD'nin Venezuela'nın ekonomik olarak geri kalmışlığında payı olduğunu söylüyordu Chavez ve bu çerçevede özellikle petrol ayağında bir çeşitlendirmeye gideceklerini, alternatif güzergahlara yöneleceklerini söylemişlerdi. Bu noktada tabii ki en çok enerjiye ihtiyaç duyan ülke Çin olduğu için Çin'le özel bir ilişki kurdular. Rusya ile ise var olan ABD'ye karşı dayanışma pratiğini harekete geçirdiler ve örneğin 2009 itibariyle Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden Gazprom henüz bu tartışmalar gündemde değilken Venezuela'ya hizmet ihracında bulunmuştu. Doğalgaz nasıl çıkarır, petrol boru hatları nasıl döşenir, doğalgaz boru hatları nasıl işlevsel hale getirilir gibi eğitimler de veriyordu şirket burada. Hatta bir üniversitede de bölümü var yine. Gazprom'un finanse ettiği. Burada biraz üretici ülkeler arasındaki dayanışma pratiğini de görmüştük. Ama hem Rusya için hem de Çin için Venezuela aynı zamanda ABD'nin başına buyruk politikalarına dönük bir FED mekanizması olarak da görülüyor ve buna dur denilen yer. Bununla beraber her aktörün küresel politikasını kendi çıkarlarını önceleyecek biçimde kurduğunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Her iki ülkede Venezuela'ya borçlar veriyorlar ve genellikle bunu kendi enerji şirketlerinin Venezuela'da bulunarak, lisanslar alarak çalışma yapmasını sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu stratejik pastadan aslında hem ABD'ye bir mesaj vererek hem de buradaki maddi varlıklarını arttırarak ilerlemeye çalışıyorlar. Projeksiyonları bu yönde. Bir el koyma girişimi değil, İçişlerinde karışımı durumu söz konusu değil. Zaten Rusya ve Çin projeksiyonlar ülkelerin içişlerine müdahale politikası benimseyen ülkeler değiller. Bunu dış politika düzleminde ilerletmeye çalışırlar. Borca karşılık bazı imtiyazlar alırlar ama Maduro yönetiminin iç politikalarına karışmaları gibi bir durum söz konusu değil. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Bu da onları aslında ABD'den ayıran bir pratik. Tarihsel olarak da görmüyoruz bu ülkelerin politikalarında. Dolayısıyla bu iki ülkenin burada maddi olarak da çıkar sağlamaya çalıştıklarını, stratejik olarak mevzilendiklerine dikkate alalım. Ama buradaki varlıklarının da ABD'den farklı bir nitelik taşıdığını da akılda tutmakta fayda var diyebilirim.
Bir yandan da orada bir takım teknolojiye uyum sağlamak için eğitimler de sağlayarak gittiklerini anlıyorum anlattıklarından. Peki şimdi bu işin içinde bir de Kanada'dan bahsediliyor. Kanada'nın bu kadar aktif olarak öne çıkması sadece işte kıtasal bazda bir durum olması mı? Kanada niye bu kadar çok ses yapıyor?
Yani şimdi şöyle, aslında normalde Venezuela'nın Chavez döneminde kurulmuş olan Chavez'i başarısız darbe girişimi sonrasında ABD Latin Amerika'ya dönük projeksiyonda Amerikan kıtası devletleriyle bir araya gelerek politikalar üretmeye çalışır ve yönlendirir. Önce Venezuela'nın arkadaşları grubunda ABD'nin kendisi de vardı. Ancak bu kıta içerisinde politika yollarına dönük, bu grubun politikalarına dönük soru işaretlerine neden oluyordu. Ve Chavez yönetiminin doğrudan ABD'yi hedef alarak bu grubu da etkisizleştirmesine neden oluyordu. Bu noktada ABD'nin bir strateji değişikliğine gittiğini gördük. Örneğin Lima grubunda ABD yok ancak Kanada var. Kanada ile ABD arasındaki siyasi ayrışmalar, çekişmeler bir yana, bu iki ülkenin aslında çok yakın bir ilişkisi var. Genel olarak da dünyaya çok yakın bir projeksiyonda baktıklarını biliyoruz. Aynı zamanda Kanada ABD'yi ağır petrol sağlayan bir diğer güzergah. Kuzeyden Kanada sağlar, güneyden Venezuela bu açığı kapatmaya çalışır. Ancak Kanada'nın arzı ABD'nin talebini giderebilecek boyutta değil. Boru hatlarının altyapısı buna uygun değil. Dolayısıyla bu iki ülke arasında, yani ABD'nin ortada yer aldığı Kanada ve Venezuela'nın petrol akışını sağladığı zeminde, Kanada için Venezuela'nın bir an önce bu sahaya girmesi gerekiyor. Çünkü Kanada için de oradaki petrolü işletebilmek ve o pastadan pay almak önemli. Onların deneyimi de var ağır petrolle muhatap oldukları için. Dolayısıyla kendilerine yakın bir yönetimli varlığı Kanada'nın da ekonomik olarak önünün açılması anlamına gelecek.
Geliyor. Peki gelelim Türkiye'ye. Son olarak bir 4-5 dakikamız daha var. Şimdi son dönemde Türkiye ile Venezuela arasında çok ciddi yakınlaşmaları oldu. Altın, değerli madenler ve petrol anlaşmaları yapıldı. ALBA inisiyatifi üzerinden yapılması herhalde önemliydi kur açısından. Gıda gönderildi. Venezuela petrolünü işlemek de zorlandığı için inceltilmiş bir takım maddeler gönderildi Türkiye'den. Tabii ki bu içeride niye üretilemiyor diye tartışmalar da yapılıyor. Teknolojisini yenileyemediği, öyle bir sermaye birikimi yaratamadığı için. Ama Türkiye'de burada dün akşam işte gördük, harita konulmuş. Venezuela ile birlikte hareket eden ülkeleri John Bolton'un hemen arkasında kırmızıyla işte Rusya, Çin, Türkiye orada var, İran gözüküyor. Öncelikle Türkiye'nin Venezuela ile ile kurduğu ilişkileri nasıl etkileyebilir? Bu ilişkileri nasıl anlamalıyız ekonomik perde arkasıyla birlikte?
Yani şimdi şöyle aslında, Türkiye'nin ABD müttefiki bir ülke olduğunu, NATO üyesi olduğunu Suriye politikası özelinde gördük. Bunun bazen sınırlamalar getirdiğini. İşin doğrusu Türkiye'nin bu süreçte tarafsız ülke konumunda yer alması kendi açısından daha anlaşılır olabilirdi. Çünkü kendi müttefikiyle iyi ilişkilere, konjonktürel olarak iyi ilişkilere sahip oldu. Bir ülkenin karşı karşıya gelme durumu söz konusu. Çin ve Rusya'nın etki ve siyasal gücüne sahip olmayan bir aktörden bahsediyoruz Türkiye açısından. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tutumu aslında geleceğe dönük politik açısından elini bir miktar zayıflatmış durumda doğrudan taraf olması. Ama Türkiye'nin Venezuela'nın arkasında ne kadar duracağı, ona ne kadar destek olabileceği tamamen ABD ile olan ilişkilerine yaslanmış durumda.
Şunu sorabilir miyim Mühtan? Şimdi Donald Trump daha geçtiğimiz günlerde alenen ekonomik olarak sizi çökertiriz diye Suriye'deki tartışmalarla ilgili, Suriye Kürtleri ile ilgili tartışmalarda normalde gidemediği gayet yumuşak, sanki bir korkuldu gibi orada öyle bir algı oluştu. Venezuela ile ilgili benzer bir tavır alsa Amerika, Türkiye durabilir mi onun arkasında? Türkiye'yi yöneten hükümet.
Durması çok zor görünüyor. Çünkü biz kendi bölgesine çok uzak bir ülkeden bahsediyoruz. Kendisinin, yani Türkiye oradaki ulusal dinamikleri, muhalefetin tutumunu kıtanıp tarihsel yapısına yabancı bir ülke. Bir Suriye'den bahsetmiyoruz ki komşusuyla olan gerilimde bile Türkiye'nin sürekli hat değişikliklerine tanıklık ettik. Dolayısıyla ABD'den gelecek olan bir baskı, aynı zamanda Suriye içinde güvenli bölge tartışmaları yürütülürken Türkiye'nin sonuna kadar arkasında durabileceği bir politikaya zemin yaratamayacak bence. Doğrudan değilse de yavaş yavaş ses çıkartmayarak bu pozisyonundan ben uzaklaşacağını düşünüyorum. Burada ABD'nin nasıl bir politikayla Türkiye'ye dönük hareket edeceği önemli. Yani bu yaptırım ya da ekonomik olarak Türkiye'yi zora sokacak önlemlere hız verecek mi? Ya da Suriye'de güvenli bölge alternatifini tamamen masadan mı kaldırarak bunu yapacak? İki aktör arasında bir pazarlık olacağını göreceğiz ama eli güçlü olanın da ABD olduğunu akılda tutmakta fayda var bence.
O kadar Türkiye'nin eli güçlü değil bu örnekte ve başka noktalardan da pazarlık kapıları açılabilir diyorsun. Peki çok çok teşekkür ediyorum Mühtan değerlendirmelerin için. Bu konuları daha çok tartışacağız anlaşılan. Çok teşekkürler katkıların için.
Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Hoşçakalın, iyi yayınlar.
Evet, akademisyen, gazeteci, yazar Mühtan Sağlam'la konuştuk. Venezuela petrolleri Amerika için ne anlama geliyor? Amerika'nın yaptırımları Venezuela ekonomisi için ne anlama geliyor? Bunu anlamaya çalıştık. John Bolton'un bu yaptırımları ve mal varlıklarına el koyup muhalefete aktarma açıklamasını yaparken özellikle Amerikan şirketlerinin bu yaptırım sürecinden ya da bu darbe rejim değişikliği sürecinden karlı çıkacaklarının altını çizmesi tabii ki bütün dünyanın dikkatinden kaçmamış vaziyette. Askeri darbe, rejim değişikliği, müdahale politikalarının arkasında petrol meselesinin yatmadığı aslında gibi yorumlar yapanların çok da gözüne girecek bir açıklama oldu bu. Onu da belirtelim. Efendim, Bueno Visto Social Club'dan devam edelim bugün. Hasta Siempre ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.